Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alni minel mutetahhirin. Pek muhterem Kur'an dostları, Nisa suresinin 63. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Estağfirullah. Billah. İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dih. Ey Nebiyyi Ekrem, Efendimiz'e hitaben buyuruluyor ki, ey Nebiyyi Ekrem, biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve evhayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve el-Asbat ve İsa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman. Yine aynı şekilde İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına, onun soyundan gelen peygamberlere, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Ve âteynâ Davud'a zebûra, Davud'a da zebûru verdik. Ve rusulen kad kasasnâhum aleyke min qabl ve rusulen lem neksussum aleyk. Önceden sana kıssalarını anlattığımız nice nice peygamberlere de vahyettik. Yine sana kıssalarını anlatmadığımız, kendilerinden bilgi aktarmadığımız peygamberlere de vahyettik. Ve kellemallahu Musa teklime, Allah Musa'ya çok özel bir şekilde konuşmuştur. Rusulen mübeşşirine ve münzirin, bütün bir peygamberler müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmişlerdir. Bu gönderiliş sebepleri olarak da Cenab-ı Hak şöyle buyurur: لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. İnsanların Allah'a karşı gösterebilecekleri, sığınabilecekleri hiçbir delilleri, hüccetleri, sığınakları kalmasın diye böyle göndermişizdir peygamberleri. Allah ve kâne Allahu azîzen hakîme, azizdir, hikmet sahibidir. Evet, buraya kadar bu konuda Rabbimizin bize bilgi aktardığı bu hususlarla ilgili tefsirlerimizde de geçen bazı hususlara dikkat çekmek isteriz. Cenab-ı Hak bu ayetle, ey Nebiyyi Ekrem, sana vahiy etmiş olduğumuz hususlar ya da vahiy şeklimiz diğer peygamberlerle aynı. Dolayısıyla diğer peygamberleri peygamber yapan, onları diğer insanlardan ayıran sır ne ise, peygamberlik şerefi ne ise, aynısını sana verdik biz. Öyleyse sanki burada şöyle söylenmek isteniyor: diğer peygamberleri peygamber kabul ettikleri halde bu ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar, seni hangi gerekçeyle peygamber olarak görmüyorlar, kabul etmiyorlar? Vahiy ise vahiy. Aynı vahiyi Nuh'a da yaptık, ondan sonraki peygamberlere de yaptık. Ama aynı vahiy çeşidinin hemen hemen bütün şekilleriyle sana da vahyettik. Bu sayılan peygamberlerin hepsinin gökten tek celsede indirilmiş bir kitabı da yoktu. Her biri Musa aleyhisselam gibi levhalarla yazılmış şekilde ayetlerle de gelmediler. Biz onlara vahyettik ve onların hak ve hakikati göstermelerine dair kendilerine vazifeler yükledik. Aynı şeyi sana da yaptık. Öyleyse seni diğer peygamberlerden ayırma gerekçeleri nedir? Bunun hiçbir akli, mantıki bir izahı olamaz anlamında Yüce Rabbimiz özellikle ehli kitabın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetini kabul etmemelerine yönelik onların anlamsız duruşlarına dikkat çekişi var. Bir mantıki bir duruş sergilemiyorlar. Akılları bu çerçevede doğru kullanılmıyor. Bu sebeple adeta bu ayetlerle hem Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir taraftan teselli var, bir taraftan da Hazreti Peygamber'in peygamberliğini tekit var. Hem de Belki şöyle de anlaşılabilir burada. Biz bütün peygamberlere vahyettiğimiz hakikatleri sana özel olarak vahyettik. Anlamında hemen hemen sana vahyedilen konu şu isimleri sayılan bütün peygamberlere vahyedilenlerle eşdeğer, aynı hakikatler sana bir bütün halinde lütfedilmiştir, vahyedilmiştir. Dolayısıyla burada esasen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin toplayıcı bir, kuşatıcı bir peygamberlik vasfına da dikkat çekilmiş oluyor adeta. Senden önce gönderilen hemen hemen bütün peygamberlerin vahiy çerçevelerinin hulasasını ya da bir çerçevesini, genel çerçevesini sana biz vahiy olarak lütfettik. Öyleyse burada Hazreti Peygamber'e aynı zamanda onun son peygamber olması hasebiyle ilahi hakikatlerin bir bütün halinde, bir toplu bir şekilde kendisine lütfedildiğine de dikkat çekilmiş oluyor. Allahu alem denilebilir. Böyle bir mana da buradan işaret kabilinden çıkarılabilir diye düşünüyorum muhterem kardeşlerim. Evet, vahiy demek, vahyin birçok kelime anlamı var. Bir şeyi gizli, hususi, özel bir yolla muhataba iletmek, bir mesajı iletmek. Bu iletmek bazen işaret yoluyla olur. Bu işaret çeşitli şekillerde olabilir. Harfler ve seslerden müteşekkil sözlerle olabilir. Efendim, normal beden dili işaretleri de bir vahiy sayılabilir. Ve vahyin birçok çeşidi vardır. Burada tabii vahyin bu birçok çeşidi arasında kelime anlamı itibariyle mesela şeytanın da kendi dostlarına vahyettiğinden bahseder ayet. Burada gönüllerine bir takım vesveselerin vermesi vahiy kelimesiyle aynı zamanda ifade edilir. Cenab-ı Hak arıya vahyettiğinden bahseder. Ona adeta bir meleke, bir içgüdü diye ifade ettikleri arının ne yapacağına dair kendine lüzumlu olan bilgiyi ve programı yüklemek anlamında kullanılmıştır. Yerlere ve göklere vahyedildiğinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla vahyin kaynağı farklı olabilir. Ancak daha çok biz ıstılahta, terimde, dini literatürde, dini söylem, dini ifadeler arasında vahiy dediğimiz zaman genelde kastettiğimiz mana Allah Teala'nın özellikle peygamberlerine hususi bir yolla, bazen bu Cebrail gibi vasıta kullanılarak olmuştur, bazen perde arkasından olmuştur, bazen de doğrudan olmuştur bu vahiy çeşitleri. Yani Yüce Rabbimizin peygamberlerine ilettiği mesajlarına biz daha çok vahiy denince bunu anlıyoruz. Yoksa kelime anlamı itibariyle vahyin daha birçok manası söz konusudur. Bu çerçevede ilhama da vahiy denilebilmektedir. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi vahiy denilince daha çok kendisine haktan gelen kimseyi peygamber olarak isimlendirmemize vesile olan ilahi bir bilgiye muhatap olmayı anlamış oluyoruz. Dolayısıyla Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yapılan vahiy sıradan bir ilham tarikiyle yapılan bir vahiy değildir. Sıradan insanın gönlüne düşen düşüncelerden ya da duygulardan ortaya çıkmış sonuç değildir. Burada buna da işaret edilmiş oluyor. Ey Nebi Ekrem, ey Peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana olan vahiy daha önceki peygamberlere olan vahyin aynısıdır. Yani aynı tarzdadır. Aynı özellikleri taşır. Nuh'a nasıl vahiy gelmişse, Musa'ya nasıl vahiy gelmişse, İsa'ya nasıl gelmişse sana da öyle gelmiştir. Yoksa hemen hemen her insanın gönlüne bir takım düşünceler, bir takım duygular, bir takım idrakler, şuurlar düşebilir. Cenab-ı Hak'tan ilham olarak da gelebilir. Bir meleğin ilhamı olarak da gelebilir. Şeytanın bir vesvesesi olarak da İnsanın gönlünde bir takım manalar ortaya çıkabilir. Ha, bütün bunlar belki işte kişiyi peygamber yapmayan vahiy türleridir. Fakat ey Nebi Ekrem, sana olan vahiy, peygamberlere olan vahyin bütün keyfiyetiyle, bütün vasfıyla, bütün özellikleriyle aynı özellikleri taşır. Bu bakımdan bir kere sen kendini hiçbir zaman diğer peygamberlere lütfedilen vahiyden nasip alamamış gibi hissetme, görme. Dolayısıyla sana gelen vahiy doğrudan Allah'tan kişiyi peygamber yapan vahiy türüdür. İki, ey insanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy sizlerin kendinizin içinizde hissettiğiniz tarzda ya da birilerinin kendilerine vahiy gelmediği halde bize vahiy geliyor diyerek bir şekilde efendim kendilerini pazarlamaları cinsinden bir vahiy değil bu peygambere gelen vahiy. Buna gelen vahiy sizin de bildiğiniz ve birçoğuna inandığınız ki Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun peygamberlerin birçoğuna iman ederler. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ederler. Efendim Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ederler. Davut Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ederler. İşte sizin o kabul ettiğiniz peygamberlere gelen vahiy ne ise bu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy de odur. Öyleyse sizin kendi kafanıza ve hevanıza göre, arzularınıza göre bu peygamberi, bu gönderilen son peygamberi peygamber olarak kabul etmeyişinizin hiçbir ne ilmi ne akli bir temeli yoktur diyerek onlara adeta bir şekilde Cenab-ı Hak onların duruşlarının yanlışlıklarını ortaya koymuş oluyor. İkinci olarak buradan bir şey daha öğrenmemizde fayda var. Bir edep daha öğrenmemizde fayda var. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberi olmaları hasebiyle Allah'tan geldikleri mesajın özü itibariyle, tevhidi, birliği itibariyle sürekli birbirini destekleyen, birbirine saygılı, kendinden öncekini tasdik eden, kendinden sonrakine de destek olacak tarzda bir duruş sergileyen bir tavır ortaya koymuşlardır. Bütün peygamberler böyledir hemen hemen. Bir önceki peygamberi peygamber olarak kabul etmiş ve bir sonraki gelecek peygambere de adeta yol açmışlardır. Ve her ikisine karşı da saygılı bir duruş sergilemişlerdir. Burada esasen belki bizim almamız gereken edeplerden bir tanesi, zaten peygamberlerin hepsini kabul etme noktasında Müslümanların herhangi bir şüphesi yok. Biz Allah'tan gelen, Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlerin peygamberliğini kabul ediyoruz. Dolayısıyla İsa da aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Musa aleyhisselam da bizim peygamberimizdir. İbrahim aleyhisselam da bizim peygamberimizdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bizim peygamberimizdir. Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e gelene kadar bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Onların peygamberlik noktayı nazarından aralarında herhangi bir ayrım yapmayız. Müslümanlığın şiarı budur. İkinci olarak şöyle bir buradan edep çıkarmak da mümkündür. Özellikle bizden önce geçmiş mümin kardeşlerimizin içerisinde dini tebliğ eden, dini bir şekilde bilen, anlayan ve aktaran alimlere, samimi alimlere karşı daha sonraki gelen alimlerin ve müminlerin saygılı olması gerektiğine dair bir edep sezinliyoruz bu ayetten. Bazen öyleleri çıkıyor ki muhterem kardeşlerim, kendinden önceki alimleri kötülemek ya da o alimlerin hiçbir şey bilmediğini söylemek sanki bir maharetmiş gibi kendini ortaya çıkararak, kendi nefsini ortaya çıkararak geçmiş alimlerimizi, ariflerimizi adeta kendince siliyor, yok farz ediyor. Ve her şeyi kendinden başlatıyor adeta. Yani bizden önce, işte benden önce dercesine, benden önce bu hakikatleri kavrayan kimse olmamıştır. Ya bugüne kadar işte İslam dünyasında kendisine alim diyebileceğimiz bir şekilde efendim peşinden gidirebilecek doğru dürüst bir tek insan yoktur dercesine duruş sergileyen bir takım kimselere rastlıyoruz. Bazen ekranlarda rastlıyoruz. Bazen yazılarda rastlıyoruz. Bazen okullarda, sınıflarda, derslerde rastlıyoruz. Tabii bu haddini bilmemek, bir yönüyle de ilmin edebiyle, vahyin edebiyle edeplenmemek anlamına gelir. Ahlaki bir duruş değildir bu. Nebevi bir terbiyenin ya da Kur'ani bir terbiyenin sonucu olarak ortaya çıkan bir duruş da değildir. Bu bir şekilde nefsin hevasına uymanın, nefsin arzularını putlaştırmanın tabii bir tezahürü gibidir, görüntüsü gibidir. Bu bakımdan bu nevi özellikle dinlediğimiz kimseleri, alimleri, alimlerimizi ya da hocalarımızı böyle bir ölçekten geçirebiliriz. Bu insan kendinden önceki alimlere saygılı mı, saygısız mı? Kullandığı dil nasıl bir dil? Efendim, şunu diyebilir çok rahat. Evet, falan alimimizin görüşü budur. Allah ona rahmet eylesin. Ama ben aynı görüşü paylaşmıyorum. Ben şöyle düşünüyorum diyebilirsiniz. Fakat kimseye hakaret etmek, kimseyi küçük görmek size bir hak olarak asla verilmemiştir. Öyleyse biz bu çerçevede bir alimin, bir hocanın, bir efendim akademisyenin ne söylediğinden, ne söylediği elbette önemli. Ama nasıl söylediğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani söylediği hakikati nasıl söylüyor? Bu anlamda tamamen selefi salihin dediğimiz önceki alimlerimizi, ariflerimizi küçümseyerek mi konuşuyor? Yoksa onlara tazim ve hürmetini göstererek, herkesin hakkını bir şekilde vererek mi konuşuyor? İşte eğer böyle saygısız bir dil kullanıyorsa, kendinden önceki alimlere ve ariflere hakaret edici bir üslupla yaklaşıyorsa, esasen o insanın dinlenmeye layık olmayan birisi olduğunu bilmemiz gerekir. Ve ona karşı da saygılı olmak durumunda değiliz. Ve o insanın söyledikleri arasında hak ve hakikat olsa bile, efendim o hak ve hakikat namına onlara sabretmek durumunda da değiliz. Çünkü bu nevi insanlar, bu nevi alim tipleri ya da bilgiçlik taslayan kimseler çoğu zaman hakikati tahrif ederler. Çünkü nefislerine göre konuşmaya başlamışlardır. Ve Allah da onların üzerinden ilmin bereketini almıştır. Yani ilmin bereketi ve feyzi onların üzerinde görünmez. Sözlerinde etkili olmazlar. Belki yaldızlı konuşurlar. Belki çok güzel konuşurlar. Belki hakikaten böyle kendilerini dinlettirebilirler. Ama onları dinlemek insanı hakikate yaklaştırır mı, yaklaştırmaz mı, uzaklaştırır mı? Acizane kanaatim bu nevi insanların, saygısız kimselerin, üslubu bozuk kimselerin, selefi salihine dil uzatan kimselerin ben hak ve hakikati aktarabilecekleri kanaatinde değilim acizane. Ve onların yaptıklarından ziyade yıktıkları daha çoktur diyebiliriz. Ve olabildiğince bu nevi insanların yanında yakınında değil, hatta gözümüzü kulağımızı da illa efendim onlara çevirmek durumunda değiliz. Çünkü gönlümüz bize emanettir, aklımız bize emanettir, hayat bize emanettir. Rastgele bir şekilde hevasını putlaştırmış, kendi keyfiliğini öne çıkarmış, Allah'ın ayetlerini ve hadisleri bu keyfilik içerisinde yorumlamaya kalkan o cüretkar tiplerden uzak olmak ve kendimizi korumak, kalbimizi korumak anlamında son derece önemlidir. Onun için dini kimden aldığınıza, dini kimden öğrendiğinize dikkat edeceksiniz. Bu çerçevede ilmiyle amil, salih alimler bulmak ve onların sözlerine dikkat kesilmek, onların gösterecekleri tarzda dini anlamak ve yaşamak bizi esas kurtuluşa götürecek olan budur. İşte Yüce Rabbimiz aslında burada bütün peygamberleri peş peşe sıralayarak ve her bir peygamberin diğerine olan saygısını ve hürmetini de bize zaman zaman aktararak bize böyle bir edebi de öğretmektedir, göstermektedir. Bu edebi Kur'an'dan alıyoruz ve bu edeple edeplenmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Rabbimiz burada özellikle Davud Aleyhisselam'la ilgili ve ateyna Davud'a zebura, Davud'a da zeburu verdik. Zebur kelime anlamı itibariyle birçok manası varsa da daha çok yazılmış kitap anlamına geliyor. Yazılmış metin anlamına geliyor. Davud Aleyhisselam'a da nasıl efendim Musa Aleyhisselam'a Tevrat isimli kitap verildi. Efendim İsa Aleyhisselam'a indirilen vahiyler İncil diye isimlendirildi. Peygamberimize inen vahiyler Kur'an ya da Furkan diye isimlendirildi. Davud Aleyhisselam'a inen bu hikmet de efendim vahiylerde Zebur diye isimlendirildi. Bunlar Kitab-ı Mukaddes'te mezmurlar diye bir bahis var. Orada Davud'un mezmurları diye de geçer. Alimlerimizin ifadesine göre 150 sureden oluşan bir Zebur isimli bir kitap verilmiştir Davut Aleyhisselam'a. Kimilerine göre, kimi alimlerimize göre Zebur kitabın ismi değil, bir anlamda şiirimsi diye ifade edebileceğimiz hikmet dolu sözlerden müteşekkil bir mecmua anlamındadır diye söylemişlerdir. Evet, Davut Aleyhisselam'a verilen kitapta ahkamdan ziyade, helal haramı bildiren ahkamdan ziyade hikmetlerin daha çok olduğu, ezeli hakikatlerin çok güzel bir üslupla ifade edildiği, hatta zamanla ilahiler tarzında söylene gelen cümleler olduğu söylenmektedir. Tabii biz Davut Aleyhisselam'a verilen Zebur'a da biz iman ediyoruz. Yüce Rabbimiz 164. ayette, "Ey Nebi Ekrem, peygamberler sana burada isimlerini saydıklarımızdan ibaret değil" anlamında şöyle buyurur: "Ve rusulen kad kasasnahum aleyk ve min qabl ve rusulen lem naqsusum aleyk." Önceden efendim sana kıssalarını bir şekilde haberlerini anlattığımız peygamberler de Cenab-ı Hak o peygamberleri de göndermiş. Onlara da vahiylerde bulunmuş. Ama sana kıssalarını anlatmadıklarına da aynısını yapmış. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a isimleri bildirilmeyen, kendileri hakkında, hayatları hakkında, ne yaptıkları hakkında bir takım bilgiler aktarılmayan peygamberler de var. Bunun için bu ayetten yola çıkarak denilmiştir ki, peygamberlerin adedini, sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Bazı rivayetlerde 124 bin ya da 224 bin peygamberin olduğu tarzında Efendimiz'e nispet edilen hadisler varsa da, bu daha çok sayının, bu adedin sınır bildirmesinden ziyade çok sayıda anlamında, çokluktan kinaye olarak kullanılmış bir ifadedir demişlerdir alimlerimiz. Yani sayılarını ancak Allah'ın bildiği çok sayıda peygamber gönderilmiştir denilmiştir. Ve o zaman şu husus önemli: Yüce Rabbimiz biz her kavme, her topluluğa bir elçi, peygamber göndermişizdir beyanı son derece önemli. Kur'an'daki sayılan peygamberlerin isimlerinin daha çok Orta Doğu coğrafyasında biliniyor olması, bütün peygamberlerin Orta Doğu coğrafyasına geldiği anlamına gelmiyor. Yani Kur'an'da bize isimleri haber verilen 25 kadar peygamberin birçoğu belki evet Orta Doğu toplumlarına gönderilmiş görülüyor. Ha, o dönem bu bölgelerde yaşayanlar daha çok o peygamberlerin isimlerini duymuşlardır. Ve Cenab-ı Hak da onların hayatlarından örnekler sunarak bir şekilde Kur'an-ı Azimuşşan'da gerek peygamberini gerek ümmeti Muhammed'i eğitme yoluna gitmiştir. Ama elbette Amerika kıtasına da Rabbimizin gönderdiği peygamberler vardır. Afrika kıtasına gönderdiği peygamberler de vardır. Kuzey kutbuna, güney kutbuna da gönderdiği peygamberler vardır. Biz onların sayısını elbette bilmiyoruz. Cenab-ı Hak peygamberimize ne kadar bildirdiyse, Efendimiz de bize ne kadar aktardıysa o kadarına bir şekilde muttaliyiz. Ama biz isimleri bize bildirilsin, bildirilmesin, Rabbimizin peygamber olarak gönderdiği her bir peygamberin peygamberliğine iman ediyoruz diyoruz. İcmali olarak topluca biz böyle bir itirafta ve tasdikte bulunmakla mükellefiz. Müslümanlığımızın en bariz, en önemli, en açık alametlerinden ya da gereklerinden birisi budur muhterem kardeşlerim. Ve kellemallahu Musa teklime, Allah Musa ile, Musa aleyhisselamla çok hususi olarak da özel olarak da konuştu buyuruluyor. Demek ki Musa aleyhisselama da bir vahiy geliyor. Belki ona doğrudan Cebrail vasıtasıyla değil, o Tur dağında bir perde arkasından ve Musa aleyhisselamın anlayacağı tarzda artık Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının bir tecellisi olarak nasıl bir sözse, nasıl bir şekilde Musa aleyhisselam onu anladıysa onun mahiyetini biz bilemiyoruz. Bizim konuştuğumuz tarzda kelimelerden, harflerden müteşekkil bir konuşma tarzından ziyade Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus bir konuşmayla konuştu ve Musa aleyhisselam da o konuşmayı anladı. Bu önemli. Mesela şöyle düşünelim, belki insan rüyasında bile bir takım konuşmalar yapıyor ama herhangi bir ses yok, harf yok. Bir şekilde o konuşmayı siz de anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla Rabbimizin kullarıyla, peygamberleriyle kurduğu o kelam ilişkisi, söz ilişkisi nasıl tecelli edip de o peygambere aktarılıyor? Bunun nasıllığını biz tecrübe edemiyoruz. Biz bunu bilmiyoruz. Fakat Yüce Rabbimiz haber veriyor. Musa Aleyhisselam'la doğrudan adeta bir kelamla konuştu. Çünkü Musa Aleyhisselam daha üstünü, daha ilerisini istemişti. Ya Rabbi bana kendini göster demişti. Ben sana bakmak istiyorum demişti. Cenab-ı Hak da ya Musa sen beni asla göremezsin, görmeye dayanamazsın. Ama şu dağa bak, dağ yerinde durursa beni görürsün buyurmuş ve daha tecelli edince dağ infilak etmiş. Kur'an-ı Azimüşşan bize bunu haber veriyor. Fakat belki Musa Aleyhisselam doğrudan Rabbimizi görerek bir konuşma gerçekleşmemiş. Ama min verai hicab bir perde arkasından ki o perdenin ne olduğunu da Musa Aleyhisselam'a nasıl tecelli ettiğinde bir ağaç arkasından mı bir başka şekilde mi onu bilmiyoruz. Ama nasıl Musa Aleyhisselam o sesi duydu o daha önemli bir şey. Efendim bu çerçevede bize belki sadece Rabbimiz bize haber verdiği için bu şekilde iman etmek düşüyor. Keyfiyetini Musa Aleyhisselam tattı. Ancak o doğru şekilde duymuş, hissetmiş, bilmiştir. Bunun başka izahını biz bugün aklımızla yapma şansına sahip değiliz. Sadece iman ediyoruz. Musa Aleyhisselam'la Allah çok hususi bir şekilde konuşmuştur. Ve bütün bu peygamberlerin gönderiliş gayelerinin çerçevesini sunan 165. Nisa suresinin 165. ayeti Rusulen mübeşşirin ve münzirin. Bütün bu peygamberler müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmişlerdir. Yani doğru istikamet üzere hareket eden, hayatlarını Allah'ın istediği çerçevede yürüten kimseleri cennetle ve cennetin nimetleriyle, cemali ilahiyle bir şekilde müjdelemek. Eğer bu çerçevede hareket etmeyeceklerse, sırat-ı müstakim üzere gitmeyecek olurlarsa, o zaman da efendim cehennemle onları uyararak, korkutarak, ikaz ederek bütün peygamberler bunun için diyor Cenab-ı Hak gelmişlerdir. Hak ve hakikati kullara ulaştırmak için gelmişlerdir. Ve bu gelişlerinin maksadı da لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Esas gönderilme gayeleri insanlar Allah'a karşı ileri sürecekleri artık bir mazeretleri kalmasın. Yani şöyle demesinler. Nitekim Kur'an'da buna başka ayetlerde daha açık ifade edilir. Allah'ım bize işte elçi gönderseydin biz böyle inkar eden olmazdık. Ya da şaşıranlardan, sapıtanlardan olmazdık, gazaba uğrayanlardan olmazdık gibi bir gerekçe ileri sürmesinler diye Cenab-ı Hak her kavme, her topluluğa bu anlamda bir inzar edici, uyarıcı ve müjdeleyici peygamber gönderdik buyuruluyor. Ve kânallâhu azîzen hakîme, Allah azizdir, izzetlidir efendim ve hakîmdir. Yaptığını sapasağlam yapar, hiçbir zaman eksik bırakmaz. Her şeyi her türlü eksiği giderebilecek derecede muhkem bir tarzla Yüce Rabbimiz yaptığı her işi en güzel şekilde yapar. Çünkü o aziz olan bir Rabb'dir. Öyleyse buradan bir şey daha anlıyoruz. İnsanlığın hemen hepsine bir şekilde Rabbimiz kendi ilahi mesajını peygamberleri vasıtasıyla ulaştırıyor. Peki ulaşmayan kimseler oluyor mu? Yani genel anlamda kavimlere, bir genel topluluklara bu peygamberler gönderiliyor. Elbette zaman içerisinde peygamberlerin mesajları zamanla tahrif edile edile tanınmaz hale geliyor adeta. İlahi yol, Rabbin bize çizdiği, insanlığa çizdiği yol adeta biraz böyle efendim karanlık hale geliyor. O dönemlerde yeniden peygamberler gönderiyor. Fakat fetret dönemleri dediğimiz bu bazen peygamberin gönderilmesinin gecikme dönemleri diyelim veya bazı insanlara gerçekten bu peygamber mesajı, peygamber vasıtasıyla bir mesaj ulaşmamış olabiliyor. Bu ulaşmamış insanların durumları nedir? Bu konuda İslam alimlerinin genel anlamda görüşlerini şöyle üç ana grupta mütalaa etmişlerdir alimlerimiz. Bir, demişlerdi ki Allah bir peygamber göndermediyse insanlara ulaşmadıysa peygamber mesajıyla beraber efendim insanlara ulaşmadıysa Allah o topluluklara asla azap edecek değildir. Bunlar Allah'ın varlığından, birliğinden, efendim Allah'ın diğer ahkamından kendi akıllarıyla haberdar olmak gibi bir mecburiyetleri de yoktur. Bunlar mazurdurlar. Bunlar özürleri geçerlidir buyurarak. Bu anlamda bir görüş var ki Eş'ariler, ki Ehl-i Sünnet içerisinde önemli bir ekolümüzdür. Eş'ari mezhebine mensup olan mümin kardeşlerimiz, Müslümanlar böyle düşünürler. Bunların da tabii kendilerine göre delilleri vardır. Ve mâ künnâ muazzibîne hattâ neb'ate rasûle. Biz peygamber göndermediğimiz sürece hiçbir topluluğa azap etmeyiz buyurur Cenab-ı Hak. İşte buralardan yola çıkarak derler ki peygamber mesajı sıhhatli bir şekilde, doğru bir şekilde, anlaşılır bir şekilde kişilere ulaşmadığı takdirde onlar azaptan muaftırlar. Onlar cehennem azabı çekmezler. Cenab-ı Hak onları kendi rahmetiyle bir şekilde affeder ve onlara layık oldukları muamele karşılık neyse ona göre bir karşılık verir. İkinci olarak maturidiler dediğimiz, yine Ehl-i Sünnet diye ifade ettiğimiz grubun içerisindeki maturidi mezhebine mensup, ki milletimiz daha çok bu maturidi mezhebini benimser ve onun gösterdiği şekilde itikadi noktada, inanç noktasında efendim inançlarını buna göre düzenler. İmam Maturidi ve takipçilerine göre ise derler ki evet, peygamber gönderilmediği takdirde şeriat dediğimiz helal ve haram noktasında kişiler sorumlu tutulamazlar. Ama Allah'ın varlığını ve birliğini Allah'ın kendilerine lütfettiği akıllarıyla ve kevni ayetler dediğimiz şu kainat ayetleriyle bulmakla mükelleftirler. Yani Allah'a iman etmek durumundadırlar. Eğer Allah'a iman etmeyecek olurlarsa, Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmeyecek olurlarsa bunlar da azap görürler diyen bir görüştür İmam Maturidi'nin görüşü. Buna göre herkes zaten içinde Allah kendisine bir hususi bir ikramda bulunmuş, ona idrak nasip etmiş, akıl nasip etmiş. Bu ona adeta bir elçi gibidir zaten. Ve kainat zaten ayetlerden müteşekkildir. Bütün kainat bir ayettir. Yere bakacak, göke bakacak, kendi içine bakacak. Bu ayetlerden yola çıkarak ilahi kudreti fark edecek, bulacak demişlerdir. Bu, böyle de bir grubumuz var. Ehl-i Sünnet inancı içerisinde maturidiler diye ifade ettiğimiz. Bir üçüncü grup olarak da hatta bazıları demişlerdi ki evet, hem Allah'ın varlığını, birliğini bilecek, hem de bununla beraber bir takım iyilikleri, güzellikleri yapacak, kötülüklerden de kaçacak demişlerdir. Daha çok ilk iki grup efendim İslam dünyasında Ehl-i Sünnet diye bildiğimiz Müslümanlar tarafından genel kabul gören görüş bu ikisidir. Bu ikisinin içerisinde de İmam Maturidi görüşü, özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada, ülkemizde daha çok tutulmuştur. İnşallah Yüce Rabbimiz efendim gerçekten şu insanlık ailesi içerisinde kelam-ı kadimini, yani ebedi mesajlarını, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen mesajları bütün insanlığa bir şekilde duyurmayı hepimize nasip ve müyesser eyler ve İnsanlar ebedi cehennemlikten ya da hayatlarını daha dünyadayken karanlıklar içerisinde geçirmekten kurtulmuş olurlar bu sayede. Buna vesile olmak gerekiyor. Bugün de gerçekten bir insana efendim eğer ilahi tebliğ, ilahi mesajlar, Kur'an mesajları, Resulullah'ın mesajları sıhhatli bir şekilde ve yeterli düzeyde bir ilişki içerisinde takdim edilmezse elbette o insanlar da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mazur sayılabileceklerdir. Onları da buradan bu şekilde bilmek lazım. Evet. 166. ayet. Lakinillahu yeşhedü bima enzele ileyke. Enzelehu bi'ilmi. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi muhatap alıyor ayet. Lakin diyor Allah kendi hususi ilmiyle bir şekilde sana indirdiğine şahadet eder. Sana indirdiği Kur'an'a şehadet eder. Allah şehadet ediyor. Sana bizzat bu Kur'an'ın indiğinin şahidi Allah'tır. Allah'tır. Vel melaiketu yeşhedun. Melekler de buna şahittirler. Melekler de şehadet ederler sana böyle bir kitabın indiğine. Ve zaten ve kefa billahi şehide, esasen meleklerin şehadetine bile gerek yok. Çünkü ve kefa billahi şehide, şahit olarak Allah yeter. Yani başka şahit aramaya gerek yok. Dolayısıyla ey Nebi-i Ekrem, seni yalanlamaları senin gücüne gitmesin adeta. Senin gönlünü üzmesin. Sana indirilenin bir hususi olarak Allah'ın ilmiyle indirildiğini, bizzat Allah bunu şehadet ederek sana bu şekilde de duyurmuş oluyor. Melekler de buna şahit gerçi, ama sen de gönlünde, gönül ikliminde Allah'ın şehadetini yeterli gör anlamında, adeta bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da farklı bir anlamda hem teselli hem de hatırlatmada bulunmuş oluyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâh kad dallû dalâlen be'îdâ. Muhakkak ki inkar edenler, yani bu hakikati görmezden gelenler ve sadece kendisi inkar etmekle yetinmiyor, bir de insanları hak yolundan, Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte gerçek sapkınlar bunlar. Tam da böyle sapıklığın en karanlık dibine kadar efendim düşen insanlar bunlar. En uzak sapkınlığa düşenler bunlar. Hem kendisi sapmış hem de başkalarını saptırıyor. Hem kendisi hak yola girmiyor, görmezden geliyor, hem de hak yola yönelecek insanların önüne set oluyor. Mani çıkarıyor. Bir takım engeller çıkarıyor. İşte esas sapıklar bunlar, buyuruyor Cenab-ı Hak. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu liyagfira lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka. Bu inkar edenler ve zulmedenler, ki en büyük zulüm insanı Allah'tan koparmak, insanın Allah'la buluşmasının önüne geçmektir. Ve kendi nefsini ya da başka Allah'ın kullarının nefsini cennete değil de cehenneme layık hale getirmek için çalışmaktır. İnsanların itikatlarını bozmaktır, inançlarını bozmaktır, batıl inanç zerk etmektir. En büyük zulüm budur. İşte Yüce Rabbimiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, işte hakkı yerli yerince yerli yerince değerlendirmeyenler, bunlar için diyor Allah onları affedecek değildir. Bunlar çok büyük suçlar. Çok büyük suçlar. İnkar çok büyük bir suç. Kafirlik çok büyük bir suç. Kafirliğin hele bir de zulümle birleşeni var ki, artık bunlar hakikaten mağfiret kapılarını, bağışlanma kapılarını kendilerine kapatmışlardır. Allah onları mağfiret etmeyecek ve onlara hiçbir yolda, hidayet olarak hiçbir yolda, çıkış yolu da Cenab-ı Hak vermeyecek. Çünkü müthiş bir, kendilerini kilitlemişler, inkara kilitlemişler ve hatta inkarın aktivisti olmuşlar. Yani bir anlamda inkarın misyoneri olmuşlar, küfrün misyoneri olmuşlar. Bu insanlar artık kendilerine hidayet yolu neredeyse kapanmış kimseler haline dönüşmüşler. İlla tarika cehenneme kaldine fiha ebeda. Artık Allah bunlara sadece içinde ebedi kalacakları cehennem yolunu gösterir. Onları cehenneme şey yapar. Yoksa başka bir yol bulamaz onlar. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bunu yapmak Allah'a çok kolaydır, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Son ayeti okuyalım. 172. ayet bugünkü dersimizin. Ya eyyühennâs. Artık bu gerçekler beyan edildikten sonra ey insanlar diyerek herkese birden hitap ediliyor. Ehli kitap olsun, ehli kitap olmasın, müşrik olsun, başka şey olsun, mümin olsun, herkese birden toplu hitap. Ey insanlar, kad câekümür rasûlü bil hakkı min rabbiküm. Bu peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinizden size hakkı getirmiştir. Hak olan gerçekleri getirmiştir. Fe âminû hayrallekum. Kendi iyiliğinize olarak artık bu peygambere ve peygamberin getirdiklerine tam iman edin. Kendi iyiliğinize olarak. Bu, yoksa Allah'a katacak bir şeyi yoktur sizin imanınızın. Ya yani onun için devamında buyurulur ki ve in tekfuru, yok iman etmez de inkar edecek olursanız şunu bilin ki fe inne lillahi ma fis semavati vel ard. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Bunu bilin. Yani Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı olmadığının farkında olun. Kendiniz için hayırlı olacağı için iman edin. Yoksa yerde gökte her şey Allah'a aittir. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Ve Allah her şeyi en iyi bilen ve her yaptığını hikmetle ve sapasağlam yapandır. Hakîmdir o. Hem alîmdir hem hakîmdir. Bunu böylece bilin buyuruyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak bize Rabbimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak ve hakikatleri en güzel şekilde öğrenmeyi, anlamayı ve hayatımıza efendim nakletmeyi, nakşetmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin muhterem kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz.